Hadis Pınarı başlıyor. Programı hazırlayan ve sunan Mustafa Yüksel.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi unib. Sadakallahul azim. Kıymetli kardeşlerim, bir Hadis Pınarı programında tekrar sizlerin karşısındayım. Hatırlayacaksınız, sünneti korumak başlığında yeni bir konuya başlamıştık. İnşallah bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Geçen hafta okumuş olduğum ayet-i kerimeler vardı. Bunları sadece okuyacağım, yorum yapmayacağım ve kaldığım yerden konuya devam edeceğim. Haşr suresi 7. ayet-i kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyordu. Peygamber size ne verirse onu alın, neyi yasaklarsa ondan da sakının buyuruyor. Necm suresi 3 ve 4. ayet-i kerimeler. Resulullah nefsinin arzu ve istekleri doğrultusunda konuşmaz. Onun söyledikleri kendisine vahyedilenden başka bir şey değildir. Ali İmran suresi 31. ayet-i kerime. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Ali İmran suresi 32. ayet-i kerime. De ki Allah'a ve peygambere itaat edin. Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Ahzab suresi 21. ayet-i kerime. Sizin için Allah'ı ve ahiret gününü umanlar, Allah'ı çokça ananlar için Allah'ın peygamberinde en mükemmel örnek vardır diyor Rabbimiz. Yine hatırlayacaksınız, Ahzab suresindeki şu ayet-i kerimeyi vermiştim. Allah ve Resulü bir şeye hükmettiği zaman inanan mümin erkeklere ve inanan mümin kadınlara ondan başkasını tercih etme hakkı yoktur ayet-i kerimesi. Nisa 65, hayır Rabbine andolsun ki onlar aralarında çıkan anlaşmazlıklarda seni hakem yapıp sonra da senin verdiğin hükme içlerinde bir burukluk duymadan tam anlamıyla teslim olmadıkça iman etmiş olamazlar buyuruyor Rabbimiz. Ve bugün bu geçen hafta okumuş olduğum ayet-i kerimelerde burada kalmıştık. Bu konuyla ilgili bir takım açıklamalarda bulunayım. Şimdi ayet-i kerimelerin bir bütününe baktığımızda şunu görüyoruz. Allah Teala ayet-i kerimelerde Allah Resulü aleyhissalatü vesselama itaat etmemizi bize emrediyor. Yani peygamber sevgisi bunu ifade ediyor. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamdan bize ne gelmişse onu almak, o bizim için neyi yasaklamışsa ondan da sakınmak. Biz bunu yaptığımız zaman gerçek anlamda Allah'ın rızasını kazanmış olacağız. Allah'ın rahmeti bizim üzerimize olacak. Yoksa o müşrik toplumundaki insanlar gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğundan yüz çevirenler, onlar için Rabbimiz ne diyordu? Eğer dönerlerse muhakkak ki Allah kafirleri sevmez. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bize din hususunda herhangi bir hüküm beyan ettiğinde bizler iman etmiş insanlar olarak ona itaat etmekten başka bir çıkış yolumuz yok. Ona itaat edeceğiz. Emrettiğini yapacağız ve nehyettiğinden sakındıracağız. Peki bu nasıl olması gerekiyor? Bu tabii ki şu şekliyle oluyor. Yani mezhep imamlarımıza ve bir daha önceki ulemaya, alimlerimize baktığımızda da onlarda da aynı şeyi görüyoruz. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey geldiği zaman onlar onu dinin en ön noktasına koyuyordu. Önüne geçiriyorlardı. Abdullah İbni Ömer Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin sizden izin istediklerinde kadınların camiye gitmesine engel olmayınız buyurduğunu rivayet etmişti. Bunun üzerine oğlu Bilal, vallahi biz onları engelliyoruz dedi. Babası Abdullah, ben Resulullah şöyle buyurdu diyorum, sen biz onları engelliyoruz diyorsun diye oğlunu azarlıyor. Neden? Çünkü şunu ifade ediyor. Yani Hazreti Ömer, ben diyor Allah'ın Resulü'nden sana bir söz söylüyorum. Kendi nefsimden değil. Yani sana sözünü getirdiğim Allah'ın peygamberi. Yani o din adına bir şeyi meşru kılıyorsa, çünkü Necm suresindeki ayetinde diyordu, o hevasından konuşmaz. Yani peygamberin din hususunda hevası kesinlikle ve kesinlikle söz konusu değildir. Yani o bir şeyi size sunuyor, yol gösteriyor, ifade ediyor doğru ve güzel olanı, siz ise bunun muhalifi bir davranış içerisine giriyorsunuz. Kızıyor oğluna. Yine aynı şekilde bakıyoruz ulemaya. Katede'den nakledildiğine göre İbn-i Sirin bir adama Resulullah Efendimiz'den bir hadis rivayet etmişti. Bunun üzerine adam filan ve filan da şöyle dediler deyince İbn-i Sirin, ben sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsediyorum. Sen filan ve filan da şöyle dedi diyorsun. Seninle ebediyen konuşmayacağım diye karşılık veriyor. Malik İbni Enes'in yanına bir adam geliyor ve kendisinden bir mesele soruyor. Malik ona Resulullah şöyle şöyle buyurdu deyince adam, senin görüşün nedir diye soruyor. Bunun üzerine Malik aynı şeyi söylüyor. Peygamberin emrine muhalefet edenler fitneye ve can yakıcı azaba uğramaktan korksunlar. Nur suresinin 63. ayet-i kerimesini okuyor o kişiye. Üstad İbni Teymiye radıyallahu anh da şöyle diyor. Allah Teala'nın kendisine ve Resulüne itaati kulları üzerine farz kıldığı kitap, sünnet ve icma ile sabittir. Resulullah Efendimiz'in dışında emrettiği ve nehyettiği her konuda bir kimseye ümmetin itaat etmesi vacip değildir. Tekrar ediyorum. Resulullah Efendimiz'in dışında emrettiği veya nehyettiği her konuda bir kimseye ümmetin itaat etmesi vacip değildir. Ümmetin sıddıkı ve en faziletlisi olan Hazreti Ebubekir radıyallahu an şöyle diyor bu konuyla ilgili olarak, Allah'a itaat ettiğim sürece bana itaat edin. Şayet Allah'a isyan edersen bana itaat etmeniz söz konusu olamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hariç emrettiği veya nehyettiğinde masum olan bir tek fert yoktur. Bu sebepledir ki bütün imamlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dışında her insanın sözü alınır veya terk edilir demişlerdir. İmam Malik de aynı konuda söylemiştim. Ben bir beşerim diyor. İsabet ederim, hata da edebilirim. Benim sözlerimi Kur'an ve sünnete arz ediniz. Aynı konuyla ilgili olarak da İmam Şafii radıyallahu anh şöyle diyor. Benim sözümün aksini ifade eden sahih bir hadis bulunca benim sözümü duvara çalın. Yolunca vaaz olunmuş bir hüccet gördüğüm zaman benim sözüm odur diyor. Bakın imamların da ahlakı bu. Yani kendileri de sonuçta mezhep imamı, müştehit, iştihat ehli. Ama şunu ifade ediyorlar. Yani biz bir konuda iştihat edebiliriz. Fakat iştihat ettiğimiz konu Allah'ın kitabına veya peygamberin sünnetine tersse, muhalifse onu ne yapın? Kabul etmeyin, reddedin. Şimdi hep ifade ettiğim bir şey var. Allah'ın kitabının ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinin önüne birilerini geçirmeyelim dedim. Çünkü zaten Allah'ın kitabına ve Peygamber'in aleyhissalatü vesselamın sünnetinin önüne birilerini geçirdiğimiz zaman o dinin adı İslam olmuyor. Akide de bozuluyor. Çünkü masumiyet biraz önce de ifade ettiğim gibi sadece peygamberler için geçerlidir. Onun dışındaki bütün insanların hata etmesi ve yanılması söz konusudur. O zaman neye dikkat edeceğiz? Bize ilim adına, Allah'ın dini adına herhangi bir konuda hüküm beyan edenler, fetva verenler veya bilgi sunanlar gerçekten o bilgiyi Allah'ın kitabına mı, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahih sünnetine uygun mu yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Bunu muhakkak ve muhakkak araştırmak zorundayız. Çünkü bilginin kaynağı bizim için önemlidir. Eğer dediğim gibi Allah'ın kitabına ve peygamberin sünnetine uygunluk arz etmiyorsa onu kesinlikle reddetmek zorundayız. Ve bugün yaşadığımız toplumda da insanların parça parça bölünmeleri, gruplara ayrılmalarının tek sebebi işte budur. Yani bizler her ne kadar Allah'a iman ettiğimizi ifade ediyor isek de, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizim peygamberimiz olduğunu ifade ediyorsak da, hatta kutlu peygamber haftası yapıyorsak da, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a methiyeler diziyorsak da, bundan aslında bir şey ifade etmiyor. Allah katında değerli olan ve ifade eden şey, gerçekten Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de de beyan ettiği gibi, sizde onun için çok güzel örneklikler vardır dediği peygamberin yaşamını kendi yaşamımıza örnek olarak alabiliyorsak, o zaman işte o peygamberi gerçek anlamda seviyoruz demektir. Ve Rabbimiz de bizden bunu istiyor. Yani peygamberi bizim katımızda Rabbimiz çok değerli kılıyor ve gerçekten de öyledir. Hep söylediğim bir hadis. O yürüyen Kur'an'dı çünkü. Onun ahlakı Kur'an'dı. Ve o vahiy en güzel yaşayan insandı. Ve gerçekten de bu davanın sancısını gerçek anlamda çeken ve bu davanın insanlara ulaşması noktasında gecesini gündüzüne katan ve gerçekten ben bu görevi hakkıyla ifa ediyor muyum diyerek sancı çeken bir peygamberdi. Şimdi bu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu güzelliği, bu örnekliği önümüzdeyken bizler hangi hakla birilerini peygamberin önüne geçiriyoruz? Böyle bir şeye hakkımız var mı? Böyle bir şeye hakkımız yok. Bunu yaptığımız zaman da Allah'ın dinine zulmetmiş oluruz. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dediğim gibi dine taalluk eden konularda her zaman doğruyu ve hak olanı söylemiştir. Ve ümmetine öncelikli olarak kendisi yaşayarak örneklik koymuştur. En güzel örnektir o. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği davayı inkar eden müşrikler bile o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın eminliğinden, dürüstlüğünden kesinlikle şüphe etmemişlerdir. Ha, küfürlerinde inkarcıdırlar, inatçıdırlar. Yani inadi bir küfürden dolayı reddetmişlerdir peygamberi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam risalet gelmeden önce de kendine eminliğiyle o topluma zaten ne yapmıştır? İspat etmiştir. Şimdi böyle bir peygamber Aleyhisselatü Vesselam bizim önümüzde duruyorsa biz nasıl birilerini peygamberin önüne geçirebiliriz ki? Sonunda kalkıp da peygambere sevdiğimizi, peygamberi örnek aldığımızı ifade edebiliriz ki? Böyle bir anlayışta ciddi bir sakatlık vardır. Nisa suresi 59. ayet-i kerimesinde Rabbimiz, eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a ve Resulüne götürünüz diyor. Şimdi Müslümanların kendi aralarında yaşadıkları problemler, ihtilaflar halledilecekse Rabbimiz onun yolunu gösteriyor. Herhangi bir konuda anlaşmalara düşerseniz Allah'a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız onu Allah'a, yani Kur'an'a ve Resulüne götürün diyor. Peki bugün Müslümanların kendi aralarındaki en küçük bir anlaşmada ne daha büyük problemlere kadar karşılaştıklarında gerçekten bu problemi Allah'ın kitabında, çözümünü Allah'ın kitabında mı, peygamberin sahih sünnetinde mi veya her ikisinde mi arıyorlar? Yoksa kendilerince bir takım fetva makamları bulup onların vermiş oldukları fetvalara göre bir din olgusu mu meydana getiriyorlar? Adına cemaat denen gruplar maalesef ikinci olayı gerçekleştiriyorlar hayatlarında. Cemaat nedir? Cemaat hak üzere olmaktır. Hak nedir? Hak Allah'ın kitabıdır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da sahih sünnetidir. Bundan başka, bu ikisinden başka bir hak yoktur. Eğer biz çözümü bu ikisinde arıyor ve gerçekten bununla ikisinden çözüm çıkartıyorsak o zaman biz hak üzereyizdir. Yoksa dediğim gibi Allah'ın kitabının önüne birçok şey geçirirsiniz, sonra kendinizin hak olduğunu iddia edersiniz. Bu yanılgıdan başka hiçbir şey değildir. O yüzden peygamber sevgisi, ifade ettiğim gibi, onu kendimize örnek almakla alakalıdır. Peki bunu nasıl yapacağız? Bir de tabii problemin şu boyutu var. Bunu peygamberi tanırsak gerçekleştirebiliriz. Yani Resul Aleyhisselatü Vesselam bu dini nasıl yaşamış? Nasıl örnekliğiyle ortaya koymuş? İnsanlarla ilişkisinde, ashabıyla ilişkisinde, ailesiyle ilişkisinde, Yahudilerle ilişkisinde, müşriklerle ilişkisinde, kafirlerle ilişkisinde, yaşadığı toplumdaki ilişkileriyle, iman noktasındaki tavrıyla, ruhsat vermesi gerektiği noktasında verdiği ruhsatla karşısındaki insana. Bütün bu örnekliklerini bilirsek biz o zaman gerçekten peygamberi anlıyoruz demektir. Ve o peygamberi aleyhissalatü vesselam'ı hayatımızı örnek olarak alabiliriz. Bilmediğimiz, tanımadığımız peygamberi hayatımızı örnek alabilmemiz söz konusu mu? Maalesef. O yüzden peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok çok iyi tanımamız gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a itaat veya onun emir ve yasaklarına ittiba etmek, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Allah Resulü'nü tanımakla alakalıdır. Yani tanımadığınız, bilmediğiniz şeyi sahiplenemezsiniz. Yani biz Müslüman olarak Allah Resulü'nü gerçekten iyi tanımamız gerekiyor. O bir rahmet peygamberi. O bizim önderimiz, liderimiz. Hakikaten bizim en güzel örneğimiz. Yani hadislerini okuyun. Allah Resulü'nün hayatını okuyun. Her zaman ifade ettiğim bir şey var. Yine ifade edeceğim, ileride de ifade edeceğim. Bizler Allah'ın kitabını anlamak istiyorsak peygamberi tanımamız gerekiyor. Yani biz Allah'ın kitabını bildiğimiz kadar peygamber aleyhissalatü vesselamın hayatını ve hadislerini de bilmek zorundayız. Ve o Allah Resulü Allah'tan aldığı vahiy insanlara nasıl götürmüş? Karşındaki insanları muhatap alırken hangi metotları kullanmış? Hangi yolu tercih etmiş? İllete bağlı olarak, sebeplere bağlı olarak zaman zaman sert olmuş, zaman zaman yumuşak davranmış. Ama genel itibariyle şu çok önemli, insanlara gerçekten çok merhametle yanaşmış Allah Resulü. Bizim de bu merhamete sahip olmamız gerekiyor. Ha burada söylediğimiz bir takım şeyler gerçekten dinleyici kardeşlerimize zor gidebilir ama hani bir tabir vardır halk dilinde, dost acı söyler diye. Çünkü yaşadığımız dinin adı İslam'sa ve Allah'ın vermiş olduğu bize bir ömür varsa bu ömür içerisinde Rabbimizi razı etmek, kıyamet günü de onun peygamberi olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın gerçek anlamda ümmeti olmak istiyorsak, dediğim gibi Kur'an'ı ve peygamberi iyi tanımamız lazım. Ölüm bizi yakaladıktan sonra her zaman söylediğim gibi ahların vahların keşkelerin hiçbir anlam ifade etmediği bir andır o an. Ve gerçekten Allah'ın kitabına sarılmayan, peygamberi hayatına örnek almayan, vahiyin şahitliğini yaşayarak insanlara örnek olarak vermeyen veya veremeyen bizler kıyamet günü Allah'a hesap vereceğiz. İşte o esnada bizi kimse kurtarmayacak. Herkes kendi yaptığının, kendi yaşadığının hesabını Allah'a verecek. Kıyamet günü müstekbirlerle mustazaflar arasındaki tartışmayı daha önce de söylemiştim. İki tarafta cehennemin ortasında ve tartışıyorlar. Mustazaflar yani ezilen toplumun ezilen kesimi, güçsüzler, zayıflar, müstekbirlere, toplumu yöneten, sömüren ve dinlerini, inançlarını onlara zorla kabul ettirenler birbiriyle tartışıyor. O ezilenler kendilerini ezen zümreye diyorlar ki, biz sizin peşinize takıldık da bu cehenneme geldik. Onlar da şöyle cevap veriyordu. Biz mi dedik size takılın peşimize? Şimdi böyle bir tartışmayı Rabbim bize yaşatmasın. Yani biz birilerine tabi oluyorsak, ittiba ediyorsak, o tabi olduğumuz, ittiba ettiğimiz insanları da tanımak ve bilmek zorundayız. O insanların bize din adına sunduklarının, biraz önce de ifade ettiğim gibi, Allah'ın kitabına ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın sözlerine uygunluğuna dikkat etmek zorundayız. Yoksa kıyamet günü bizim için helak olur. Ve şuna da şahit oluyor musunuz ki, bugün bir takım insanların peşinden gidenler, kardeşlerimize söylüyorum, o peşinden gidilen insanların gerçekten bizim mezhep imamlarımız gibi veya gerçekten eskideki ulemamız gibi aynı sözleri sizlere ifade ediyorlar mı? Ne diyordu İmam Malik? İmam Şafii? Hepsi. Benim söylediğim Allah'ın kitabına uygunsa alırsınız, değilse duvara çarparsınız. Diyorlar mı bunu? Diyorlar mı size? Yoksa benim her sözüm doğrudur. Veya onlar bir yanlış ifade ettiklerinde sizler onları eleştirebiliyor musunuz? Hakkı ortaya koymak adına. Onların karşısında doğruyu ifade edebiliyor musunuz? Yoksa körü körüne bir teslimiyet. Karşı taraftan da körü körüne bir itaat bekleyiş. Ha, din böyle bir anlayışı reddediyor. Müslüman akıllı insandır. Müslüman düşünen, üreten, vahye teslim olan insandır. Körü körüne itaat yoktur İslam'da. Öyle bir anlayışı zaten Rabbimiz atalar dini kavramıyla ifade ediyor ve reddediyor. O atalarını zakletmeyen veya düşünmeyen insanlarsa ne olacak diye soruyor. Var mı bir mazeretimiz kıyamet günü Allah'ın huzuruna çıktığımızda? Ya Rabbi, onlar bilmiyorlarmış, ben de bilmiyordum. Ne ifade edecek? Ama tabi olduğumuz insanlar tanıyorsak ve gerçekten onların bize sunmuş oldukları şey Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uygun mu değil mi, bunu ayırt edebiliyorsak, bunda herhangi bir sorun yok. İtaat edin. Tabi olun. İlimlerinden faydalanın. Ama yanlışı ifade ettiklerinde de Allah için onlara bir rahmettir bu. Doğruyu ifade edin. Hakkı koyun arka karşılarında. Ve hepimiz bunu yapmakla mükellefiz. Ashab bile Allah Resulü aleyhissalatü vesselam aynı şekilde davranıyordu. Savaşın birinde, savaşın ismi şu anda aklıma gelmiyor ama, Allah Resulü şöyle şöyle yapalım dediğinde sahabe soruyor: ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın vahyi mi yoksa senin içtihadın mı diye soruyorlar. Allah Resulü diyor ki, bu benim içtihadımdır. O zaman ya Resulallah, şöyle şöyle şöyle yapsak biz bu savaşı kolay kazanırız. Allah Resulü dinliyor ve tamam diyor, öyle yapalım. Ve gerçekten yapıyorlar, savaş kazanılıyor. Karşılarında kim? Allah'ın Resulü. Ama ashabtaki incelik ne? Şunun farkında, soruya bakın. Ey Allah'ın Resulü, bu vahiy mi yoksa senin içtihadın mı? Önce bunu soruyorlar. Neden? Çünkü okumuş olduğum ayet-i kerimelerde Allah Resulü'ne ne var? İtaat var. Neyi verdiyse alın, sakındıysa ondan sakının ifadesi var. Ve en önemlisi, o hevasından konuşmaz ifadesi var. Yani ashabta bu bir ahlak olmuş. Allah Resulü'nün karşısında konuşurken hangi ölçüyle konuşacaklarını ve hangi kıstası kullanacaklarını biliyorlar. Bizde ise bugün birilerine tabi oluyorsunuz. Sormak yok, sorgulamak yok. Bir yanlış varsa eleştirmek yok. Körü körüne bir itaat. Onunla ilgili birazdan hadis okuyacağım. Ne kadar yanılgının içerisinde olduğumuz o hadiste bize açık ve beyan bir şekilde ifade edilmiş oluyor. Evet, ilk hadisimize geçelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor: herhangi bir konuyu size emredip yasakladığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız. Sizden önceki ümmetlere çok sual sormaları ve peygamberlerine karşı münakaşaya dalmaları helak etti. Size herhangi bir şeyi yasakladığım zaman ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde de onu gücünüz yettiği ölçüde yerine getiriniz diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Buhari bu hadisi İhtisam, Müslim Hac bahsinde, Tirmizi'de ilim bahsinde rivayet etmişlerdir. Şimdi bu hadisin söylenişiyle ilgili olarak da Ebu Hureyre'nin başka bir rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle diyor Ebu Hureyre, bize hitap etti ve şöyle buyurdu: ey Müslümanlar, size hac farz kılınmıştır. O halde hac yapınız, diyor Allah Resulü. Bir adam çıkıyor, diyor ki her sene mi ya Resulallah, diye soruyor. Resulullah cevap vermeyip sustu. Adam sorusunu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, şayet evet desem mutlaka farz olurdu. Tabii sizin de buna gücünüz yetmezdi, buyuruyor. Bu hadisimi de Müslüm hac bahsinde rivayet etmişlerdir. Şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın geçen hafta hatırlayacaksınız, Müslümanlara karşı, ashabına karşı bir tavrını ortaya koymuştum. Allah Resulü ümmetinin kaldıramayacağı hiçbir şeyin örnekliğini kendi nefsinde yapmıyor. Yani ümmetini ilgilendiren bir konuda Allah Resulü tabiri caizse, tabirimi hoş görün, aşırıya gitmiyor. Mesela bunun bir örneği de şudur: Ramazan'da kılınan teravih. Allah Resulü teravih namazını birkaç defa cemaatle kılmıştır. Ama o kadar çok rağbet olduğunu görünce artık o cemaat namazını insanları kendi haline bırakmıştır. Niye böyle yapıldığı kendisine sorulduğunda da size farz olmasından korktum ifadesini kullanmıştır. İşte Allah Resulü dediğim gibi ümmetini gayet iyi tanıyordu. Yani onların neyin üstesinden gelebileceklerini, neyin üstesinden gelemeyeceklerini, onların nefislerine neyin ağır gelip neyin gelmeyeceğini gayet iyi biliyordu. O yüzden de ümmetini zorlukla karşı karşıya getirmiyordu Allah Resulü. İşte burada da Allah Resulü ashabına hac etmelerini söylemesi üzerine içlerinden bir tanesinin her sene mi sorusuna Allah Resulü önce sükut ediyor, cevap vermiyor. Fakat şahıs soruyu 3 kez tekrarlayınca evet diyor ve arkasından da şayet evet desem, diyor, her sene size farz olurdu. Yani yukarıdaki hadisle bağlantı kurduğumuzda ise şunu ifade ediyor ya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam: herhangi bir konu ise emredip yasakladığım sürece siz de beni kendi halime bırakınız, diyor. Yani teferruata girmeyin, teferruatta boğulmayın. Eğer size arz ettiğim bir konunun teferruatı varsa veya açıklamaya ihtiyacı varsa ben onu size zaten açıklarım. Çünkü Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da en güzel özelliklerden bir tanesi de buydu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetine bir konuyu açıklarken ve anlattığı veya açıkladığı konu gerçekten önem arz ediyorsa buna çok şahitizdir hadislerinde 3 defa tekrarladığını biliriz. Yani o yüzden Allah Resulü bir şey ifade ettiği zaman ashabına öyle diyor: yani beni kendi halime bırakın. Çünkü sizden önceki ümmetler çok fazla soru sordular. Ve bununla da yetinmediler, peygamberlerine karşı münakaşaya girdiler. Yani peygamberlerle münakaşa eden noktasına geldiler. Tabii bu da onların helakını getirdi, diyor Allah Resulü. Ben bir şey yasakladığım zaman, diyor, ondan kesinlikle sakınınız. Bir şeyi emrettiğimde de ona gücünüz yettiği kadar sarılınız. Peygamber aleyhissalatü vesselamın bize tavsiyesi veya başka bir ifadesiyle emri bu. Yani Allah Resulü hayatta yok, vefat etti. Peki Allah Resulü'nün emir ve nehileri nerede var? Allah Resulü'nün hadislerinde var. Veya uygulamalarında var. O zaman ne yapacağız? Biz Müslümanlar olarak hayatımızın her zamanında hayatımızı yönlendirirken dediğim gibi kitabı ve peygamberin sahih sünnetini önümüze koyacağız. Ve çözümü önce oradan arayacağız. Bizim kılavuzumuz olacak Allah'ın kitabı, peygamberin sahih sünneti. İşte o zaman Allah Teala bizden ne olacak? Razı olacak. Rabbimiz çünkü öyle diyordu. Yani Bizler ki Peygamber aleyhissalatü vesselama itaat edersek, itaat de neyle olur? Sevgiyle olur. Ali İmran suresinde ne demişti Rabbimiz? De ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz ki Allah da sizi sevsin. Bakın, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyunuz diyor Allah Resulü ki Allah sizi sevsin. Yani Allah Teala'nın bizi sevmesinde, bizden razı olmasındaki en önemli boyutlardan bir tanesi de bizim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı sevmemiz. Bu sevgi onu örnek almakla, onun verdiklerini yapmadan, sakındırdıklarından da sakınmakla olan şeydir. Yani kuru kuruya bir sevgi değil. Biraz önce de ifade ettim. Yani peygambere işte kutlu doğum günlerinin yapılması, peygambere ağıtlar yakılması, bir takım şiirler yazılması, peygamberle aleyhissalatü vesselamın kutlu doğum gününde güllerin dağıtılması. Bunlar değil. Peygamberi örnekliği hayatımıza taşımaktır. Budur peygamberin sevdiği. Peygamberi yaşarsak nefsimizde, gerçekten biz o peygamberi seviyoruz demektir. O bizim nefislerimizdedir. Ashab peygamberi öyle seviyordu. Her zaman söylüyorum. Geldikleri zaman Allah Resulü'nün yanına veya Allah Resulü onlara bir şey hitap ederken canımız sana feda ey Allah'ın Resulü diyorlardı. Biz o peygamberi yaşatmak zorundayız. O peygamber nefislerimizden, çocuklarımızdan, ailemizden, malımızdan, evimizden, ticaretimizden önde olması lazım bizim için. Ki Allah bizden razı olsun. Ve inşallah kıyamette, ahirette o Allah'ın Resulü ile birlikte olmak. Bundan daha güzel nedir bir Müslüman için? Ama bu neyle olur? Dediğim gibi peygamberi tanımakla, peygamberi anlamakla, okumakla, tabiri caizse peygamberi çözmekle olur aleyhissalatü vesselam. Ama bugün Müslümanlar peygamber aleyhissalatü vesselam'ı gereği gibi tanıyorlar mı? Ama ben bu soruya maalesef diyorum. Hatta ve hatta birileri çıkıp peygamberi sadece postacı noktasına sokuyorlar. Yani nedir peygamber? Allah'tan alır vahiy ve insanlara götürür. Bu kadar. Haşa. Biz sana kitabı ve hikmeti verdik diyor Allah-u Teala. Kitabı ve hikmeti. Oradaki hikmet kavramını İmam Şafii radıyallahu anh sünnettir diyor. Yani bir peygamber ki düşünün vahye birebir muhatap olsun ve Allah'ın korumasında olsun, o vahye en güzel şekilde yaşasın, sonra biz kalkalım o peygamberi aleyhissalatü vesselamı bir postacı noktasına koyalım. Yani alacak verecek. Haşa. Yani bugün insanlar biraz aklı selim olsalar, biraz düşünseler, kendileri açıp da Allah'ın kitabından birkaç ayet okuyarak İçtihat etme yetkilerini kendilerinde buluyorlar da Allah'ın peygamberini haşa postacı noktasına koyuyorlar. Bu Allah'a ve onun Resulüne yapılan zulümdür. Sakın ha böyle bir anlayışın takipçisi olmayalım. Bu tür davranışta bulunan insanları da uyaralım. Eğer bu uyarıdan ders almıyorlarsa onlarla irtibatımızı da keselim. Ve inanın eğer kesmezsek kıyamet günü Allah ve Resulü bizden hesap sorar. Evet, şimdi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, hadise dönelim. Hac yapın dediğinde sahabenin soru sormasına karşılık Allah Resulü'nün sorulan soruya cevap vermemesinden, öncelikle cevap vermemesinden şunu anlıyoruz. Allah Resulü o sorulan sorudan hoşnut olmuyor. Veya şu da olmuş olabilir. soruyu soran kişi belki o soru esnasında sesini yükseltmiş olabilir. O anı bilmiyoruz. Veya soruyu sormadaki üslubunda bir yanlışlık, bir kabalık olmuş olabilir. Ama onu bilemiyoruz. Fakat şunu da ifade etmeden geçmeyeceğim. Allah-u Teala Peygamber aleyhissalatü vesselama karşı ümmetinin ilişkilerindeki bir boyutu da şöyle bize ifade ediyor Hucurat suresinde. Diyor ki, ey inananlar, Allah'ın ve Resulünün huzurunda öne geçmeyin. Onların önüne kendiniz geçmediği gibi onlardan önce konuşmaya, bir iş hakkında hüküm beyan etmeye de kalkmayın. Yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında sesini yükseltmek, Allah Resulünün önüne geçmek veya birilerine Allah Resulünün önüne geçirmek, biraz önce de ifade ettiğim gibi, böyle yapan insanların yapmış olduklarının, hayırların ve hasenatının hepsinin yok olacağını Rabbimiz beyan ediyor. Ondan sonra kıyamet günü o tabi olduğunuz insanlar gelsinler de sizi kurtarsınlar. Dikkat edin. Yani Müslümanız ve sonuçta biz Allah'ın rahmet ölçüleri içerisinde birbirimizi uyarmak zorundayız. Bir kazancımız mı var bundan? Yok. Hani peygamberlerin ümmetlerine dediği gibi, biz sizden bir karşılık beklemiyoruz. Biz ecrimizi Allah'tan bekliyoruz. Yani biz burada uyarı görevini yapıyoruz. Ha bizlerin de hatası olur. Kardeşlerimiz yapmışsa hatamız, bizi de uyarsınlar. Biz hak olanı başımızın üstüne koyarız. Yanlış olanı da reddederiz. Müslümanın hayat ölçüsü böyle olmalıdır. Merhamettir. Yani bir yanlışını gördüğünüz zaman Müslümanı uyarmak hem Allah'ın emridir. Yani emri bil maruf nehy anil münkerdir. Ki bu Müslümanların nedir? Görevidir. Artı Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın da hadisinde beyan ettiği gibi, mazlum da olsa zalim de olsa Müslüman kardeşine yardım et diyor ya Allah Resulü. Ashab soruyor, ey Allah'ın Resulü, mazlum da olsa anladık da zalim de olsa nasıl yardım ederiz? Zulmüne mani olursunuz diyor. Yani bir Müslüman yapmış olduğuyla, söylemleriyle, gidişatıyla yanlış yapıyorsa, zulmü nefsinde barındırıyorsa farkında olmadan, Allah'ın hudutlarını çiğniyorsa farkında olmadan, kendi nefsine zulmediyorsa en azından farkında olmadan, biz o Müslümanı uyarmak zorundayız. Bu bizim görevimiz. Ve bu bizim ona karşı merhametimizdir. Yani inanır mısınız, merhamet olgusu bile yaşadığımız toplumda o kadar yer değiştirdi ki. Yani doğruların yanlış, yanlışların doğru olduğu bir haşa din anlayışı var insanlarda. Yani bir Müslüman görüyoruz çevremizde, yanlış yapıyor. Alenen yanlış yapıyor, hata ediyor. Diğer bir Müslümana bakıyoruz gayet duyarsız bir şekilde. Ya yaparsa yapsın diyor. Veya hiç sesini çıkarmıyor. Ya Allah bize hesap sormayacak mı? Allah Resulü hadiste ne diyor? Zulmüne engel olun diyor. Demiyor mu ki Allah Resulü, men ra'e minkum münkeren, bir kötülük gördüğünüz zaman elinizde, dilinizle, hiçbir şey yapamıyorsanız kalbinizle diye. Bunlar yoksa bizim İslami duyarlılığımız, İslami hassasiyetimiz uçup gitmiş demektir. Merhamet etmek zorundayız birbirimize. Hani tabiri caizse dost acı söyler ifadesi var ya, ama hakkı birbirimize söylemek zorundayız. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dine taalluk eden konularda ashabının yanlışlarına sessiz kaldığına hiç şahit oluyor muyuz? Gösterin bir tane örnek. Tam tersine Allah Resulü uyarıyor. Hatta aşırı gidenlere tavır koyuyor. Size örneği Daha önceki programlarımda söylemiştim, okumuştum hadisi. Ka'b bin Malik Tebük'ten geri kalıyor. Allah Resulü tavır koyuyor, tavır. 40 gün, bir rivayete göre 50 gün konuşmuyor. Ha Allah Resulü bunu yaparken Ka'b bin Malik'e, inanın merhametinden, sevgisinden yapıyor. Yani o Müslümanın ahirette azap görmesini istemiyor. O Müslümanın yapmış olduğu bu hatada diretmesini istemiyor. O Müslümanın yapmış olduğu hatayı en güzel şekilde ona ne yapıyor? Hatırlatıyor, hissettiriyor. Ve o Ka'b bin Malik diyor ki, yeryüzü darısa, yeryüzü bütün genişliğine rağmen bana dar geldi diyor. Hadisin devamında da yine şöyle diyorduk hatırlarsanız Ka'b bin Malik. Keşke şimdi Müslüman olsaydım. Niye? Yapıyor, anlıyor çünkü yapmış olduğu hatayı. Ne kadar büyük bir hata yaptığının farkına varıyor. Ve Allah Resulüne kızıyor mu o as Ka'b bin Malik? Hayır. Allah Resulü'nün yanına gidiyor. Onun bulunduğu mescitte namaz kılıyor. Namazdayken Allah'ın Resulü'ne dönüp bakıyor. Allah Resulü onun baktığını gördüğünde yüz çeviriyor. Şimdi biz bu merhameti birbirimize ne kadar gösterebiliyoruz ki? Bana ne canım ne yaparsa yapsın gibi bir anlayış hangi Müslümanın ahlakına sığar ya? Hangimizin ahlakına sığar ki böyle bir anlayış? Nerede bizim birbirimize karşı merhametimiz? Birbirimizi uyarmamız. Biz bu merhameti birbirimizden esirgiyorsak Allah bize merhametini niye versin ki? İşte bu halde bundan dolayı değil midir ki Müslümanlar paramparça olmuşlar? Birbirlerine hakkı ifade etmekten kaçmışlar, kaçınmışlar. Ve işte bölük pörçük olmuşuz. Herkes birinin peşinden takılmış gidiyor. Uyarıyorsun, uyarını dikkate almıyor. Niye? Aklını ipotek etmiş birilerine. Dini olmuş. Ve güzel kardeşim Allah'ın kitabı var. Peygamberin sünneti ortada dururken sen nasıl gidersin körü körüne birilerine tabi olursun? Biraz önce de söylediğim gibi ya hakkı ortaya koymuyorsa bu insanlar, ya yanlış yapıyorsa, seni yanlışa sürüklüyorsa, bunun hesabını vermeyecek misin Allah'a? O zaman şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum. Masumiyet sadece Allah'ın Resulüne aitti. Onun dışındaki bütün insanların hataları, günahları, kusurları vardır. Yani hiçbir insana körü körüne tabi olmak gibi bir anlayışı bizim inancımız kabul etmez, reddeder. Söylediğim gibi tabi oluruz. Bunu reddetmiyoruz. Ama tabi olacağımız insanların vahyin şahitliğini yapan insanlar olması gerekiyor. Yani o insanlarla bir araya geldiğimizde o insanlar bize Kur'an'ı hatırlatmalı. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı hatırlatmalıdır. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Evet kıymetli kardeşlerim. Böylelikle bir programımın da sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi programımı kapatırken Allah'ın selamının, rahmetinin ve bereketinin sizlerin, bizlerin ve bütün Müslümanların üzerine olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Ve her zaman olduğu gibi sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamu aleyküm.
Mustafa Yüksel'in hazırlayıp sunduğu hadis pınarını dinlediniz. Müzik